Fahri kainat, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarını, Peygamberimizin, âlinin, ashabının, enbiya-i izam, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarını, sultanlar sultanı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhlarını, hepimizin, geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmet-i Muhammed'in selametine bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hayırlı vakitler olsun kıymetli kardeşlerimiz. Yine bugün inşallah Muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın Faziletler Medeniyeti isimli eserinden bir başlığı, özellikle de bu hizmet bahsiydi. Hizmet bahsinde Hakk'a daveti konuşmuştuk. Güzel örnek olmayı konuşmuştuk. İslam'ın güler yüzünü göstermek diye bir hafta önce yine bir güzel konuya buradan kaynaklardan okumuştuk. Bugün de inşallah irşadı, doğru yolu göstermeyi terk etmenin hazin akıbeti, bir toplumda ahlaksızlığın yayılması ve toplumların bu sebeple topluca helak olmaları konusundaki İslami uyarıları, hatırlatmaları inşallah konuşmuş olacağız. Tabii her sohbetimiz ayet-i kerime, hadis-i şerife merkezli oluyor. Konuşmalarımızın kaynağı, mesnedi, Allah'ın kelamı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti. Öncelikle namazdan kalan iki özel hatırlatmayı tekrar ben de hatırlatmak isterim. Hocamız namazda Zilzal suresini okudu ve bize bir mesaj verildi mihraptan. İnsanlar böyle hepsi birden adeta baharda böyle çiçeklerin yeniden açtığı, toprağın altındakilerin yeryüzüne çıktığı gibi yepyeni bir diriliş olacak ve o günde insanlar amellerinin karşılığını görecek. Hepimizin bildiği o tabir Türkçemize ne güzel yerleşmiş ayetin tercümesi. Zerre miktarı hayır işleyen onun karşılığını görecek. Zerre miktarı şer işleyen de onun karşılığını görecek. Evet, hayırla şer aynı muameleye tabi tutulmayacak. Hayrı işleyenlerin yolu ayrı, gideceği yer, şerri işleyenlerin karşılaşacağı akıbet farklı. Onun için de tabii ayet-i kerime bize öyle bir hassasiyet hatırlatıyor ki, işte onun bir başka ifadesi neydi? Hocamızın okuduğu Haşr-ı Şerif'te ifade edilen takva. Yani işin iyice farkına varmak, inceliklerini kavrayabilmek, dikkatli yaşamak hayat-ı kerimeyi. Ne olacak canım? Bundan bir şey olmaz. Bundan bir şey olmaz diye Müslümanın dilinden bir söz çıkmaz. Ne hayır için, ne şer için. Ne olacak canım? Bu kadarcık hayırdan bir şey olmaz. Bu işe yaramaz değil. Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümana güler yüz göstermek dahil hiçbir hayırı küçük görme diyor. Yüzün gülüyorsa bir hayır işliyorsun yani. Selam verirken böyle karşıdaki insanın kalbine ulaşıyorsa, karşıdaki insanı da sevindiriyorsan bunu küçük görme sakın. Hiçbir şey yapamıyorsan yüzün gülsün. Hani özellikle infak ayetlerinde de eğer bir şey bulamıyorsanız veya bir iyilik yapıp da arkasından bir minnet altında bırakacaksanız onu yapmayın. Arkasından minnet gelen, başa kalkma gelen bir infaktansa bir tatlı söz, bir bağışlama daha hayırlıdır diyor ayet-i kerime. Dolayısıyla insan hayrı da gerçekten küçümsemeyecek. Elinden ne gelirse o hayrı yapacak. Allah muhafaza, canım bu kadardan bir şey olmaz. Maalesef günümüzde birçok günahlar için, birçok hatalar için Hep bu tabiri kullanıyor. Ne olacak canım, bu kadardan bir şey olmaz. Allah affeder. Ama Cenab-ı Hak da buyuruyor ki وَلَا تَغُرَنَّكُمْ الشَّيْطَانِ. Şeytan sakın sizi Allah'ın affıyla aldatmasın yani. Önünüzde iki de bir Allah'ın affı var deyip de sizi yanlış bir mecraya sürüklemesin. Onun için hani mihraptan mesaj diyeyim yani buna. Bir de zaman zaman kıymetli kardeşlerim, gerçekten namazda imama uyduğumuzda olabildiği kadar, tabii hepimize her şey namaza geliyor aklımıza. Her şeyi dışarıda bırakamıyoruz. Olabildiği kadar okunan ayet-i kerimeleri dikkatlice dinlemeye, illaki Arapça bilmemiz gerekmez belki ama Cenab-ı Hak o ayetin mesajını kalbimize yerleştirir. Evet. Zaten bunların çoğunu da yıllarca dinlediğimiz için de anlarız yani o hangi manaya geldiğini, genel manada o mesajı çözebiliyoruz. Onun için namazlarda dikkatli olmalıyız. Ne okuyor bu Hoca Efendi? Bize ne var bu mihraptan? Bugün ne gibi mesaj geldi şeklinde o mesajları da almalıyız yani. Sadece ibadeti yerine getirmek için Kur'an-ı Kerim okunmuyor. Her namazda mihraptan bize vahiden bir mesaj geliyor. Evet, Fatiha ile başlıyor. Sonra bir başka ayet-i kerime ile mesaj geliyor. Bugün biraz önce okunan Aşr-ı Şerif'teki ayetleri okuyor bazen hocamız. Bazen başka ayetleri okuyor. Ama bizim dilimiz genelde de zaten Kur'an diline, kadim dilimiz yakın olduğu için de kısmen o mesajları anlarız. İkinci rekatta da yine çok önemli bir mesaj. Onu da hemen hemen şimdi ben ayeti okusam herkes anlayacaktır bunun. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْزِنْ عَنِ النَّعِيمِ değil mi? Sorsam şurada cemaata, hocam bunun manası o gün bütün nimetlerden Allah bize hesap soracak. Bunu hemen hemen herkes az çok anlar yani. Demek ki bugün namazdan iki temel mesaj aldık. İyiliği küçümsemeyin, küçüklüğü de küçük görmeyin sakın. Bir de nimetlerden sorumluluk var. Bütün nimetlerden. Sayabilirsiniz yani. Ayet-i kerimede buyuruluyor ya. وَاِنْ تَوُدُّ نِيمَتَ اللّٰهِ لَا تُسُوهَا. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini şöyle saymaya kalksanız, bırakın tek tek saymayı, gruplar halinde bile onları bitiremezsiniz. Onun için bu ayetin tefsirinde güzel bir şey vardır. Bu ayet okununca bir ihtiyaç sahibi, yani her şeye ihtiyacı çok olan bir sahibi, ya Resulallah diyor, Allah bana neyi sorur acaba? Benim malım yok, mülküm yok, evim barkım bile doğru dürüst yok. Allah'ın Resulü ona tam biraz önceki işte o zerre kadar hayır, zerre kadar şer, zerre kadar da nimet. Diyor ki sen hiçbir gölgede kaldın mı bir gün? Kaldım ya Resulallah. Hiçbir soğuk su içtin mi? İçtim ya Resulallah. Allah sana o soğuk suyu soracak. Evet, o soğuk suyu sana kim verdi? Sen o soğuk suyu içtikten sonra hangi halete ruhiyedeydin? Bir elhamdülillah dedin. Değil mi? O sıcakta böyle güneşin insanın beynine vurduğu, kavurduğu bir zamanda bir gölge arar insan. Bazen bir şemsiye arar, bir örtü arar. İşte o örtüyü sana veren Allah, onu da sana soracak. Bundan bana sorulmaz, yok. Bundan bir şey çıkmaz, yok. Bu hayır görünmez, yok. Zerre miktarı Cenab-ı Hak وَلَا يُزْلَمُونَ فَتِيلًا buyuruyor. Yani en ufak bir şekilde insanlara Cenab-ı Hak bir haksızlık yapmaz. Ne demek haksızlık yapmaz? Yapmış olduğu bir hayrı görmezlikten gelmez. Yapmış olduğu bir günahı da yine görmezlikten gelmez. Öyleyse hayatı ciddiye almak lazım. Yememiz, içmemiz, konuşmamız, bütün beşeri ilişkilerimiz, ibadetlerimiz, hayat böyle tesadüfen, rastgele yaşanacak değil. Ya ciddi yaşanacak, farkında olarak yaşanacak yani. Ne yediğimize, ne içtiğimize, ne düşündüğümüze, ne konuştuğumuza, nereye dokunduğumuza, bütün bunların farkında olarak huzurlu bir şekilde yanaşacak. Yani tefekkürle yaşayacak insan, diğer mahlukat gibi değil, insana verilmiş bu güzellik. Yani içtiğinin farkında olmak, baktığının farkında olmak, oturduğunun farkında olmak. İşte son günlerde bakıyorsun yine birkaç gündür, sallanıyor böyle fen yerde devran. Bak ne güzel oturuyoruz şimdi. Ama bir yüce kudret isterse bir anda hepimizi camimizle beraber göğe doğru fırlatıyor. Veya yere doğru batıyor. Onun için Tesadüfen oturmuyoruz arkadaşlar. Tesadüfen oturmuyoruz. Bir ilahi iradeyle oturuyoruz, oturabiliyoruz bak şurada. Tabii işte bütün bu güzellikleri belki anlamak için de insanın irşada doğru yolu gösterilmeye ihtiyacı var. Eğer bir toplum bu vazifeyi yerine getirmezse, yani iyiliği anlatmak, iyiliği paylaşmak, kötülüğü önlemek gibi bir misyonu ferdi olarak veya toplumsal olarak benimsemezsek, o zaman da Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimelerde geçtiği gibi bir takım insanlara acıklı akıbetler var. Acıklı akıbetler var. Toplum veya insan önce ferdi olarak, sonra toplum toplum olarak güzelliklerin farkında olmaz. Kötülüklerin de farkında olmaz. Bir müddet sonra böyle kötülükler bir yaygın hastalık gibi, maddi manadaki yaygın hastalık gibi farkında olmadan toplumun her tarafına giriyorsa, aile hayatına giriyorsa, ticari hayata giriyorsa, siyasete giriyorsa, daha başka türlü alanlara giriyorsa, toplum da bunları önleyecek bir çare düşünmüyorsa, akıp gidiyorsa kötülüklerin içerisinde, yanlışlıkların içerisinde, o zaman da bir başka tecelli oluyor. Hangi tecelli oluyor hocam? Kahır tecellisi oluyor. Evet, lütuf tecellileri var, bir de kahır tecellileri var. Hepsi ondan. Lütuf tecellileri, nimetlere şükredildiği zaman lütuflar artıyor. لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Şükrettikçe Allah Teala kuluna güzellikler veriyor. Yani kul güzel bir yola girdikçe, toplum güzel bir yola girdikçe farkında olmadan güzellikler çoğalıyor. Ama Allah muhafaza yanlış bir mecraya giriyorsa bu defa da kötülükler kötülükleri çekiyor. İyilikler de iyilikleri çekiyor. İyi davranışlar yeni iyi davranışlar üretiyor. Kötü davranışlar da aynen mikroplar gibi onlar da yeni mikroplar üretiyor. Onun için de hem ferdi hayatımızda değerli kardeşlerim hem de toplumsal dediğimiz içtimai hayatımızda güzellikleri farkına varmak, güzellikleri çoğaltmak fakat bu güzellikler yapılırken bir taraftan da yanlışlıklar böyle hani girmeye başladıysa onların da önünü kesmek, o noktada uyarılarda bulunmak gerekiyor. İşte buna bizim Kur'an tabiriyle, Resulullah Efendimiz tabiriyle ne buyuruluyor? İyiliğe emretmek, hakka davet etmek, kötülükten de insanları alıkoymak, kötülüğe engel olmak. Muhterem hocamızın okuduğu Ali İmran suresinin 102. ayetinden başlayan ayetlerde aslında ümmete böyle bir vazife veriyor Cenab-ı Hak. Hem ferdi manada böyle bir sorumluluğumuz var, hem de toplum olarak bir sorumluluğumuz var. Bu ayetleri tabii zaman zaman hep dinliyoruz değerli kardeşlerim. Neydi bu ayet-i kerime? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهِ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Evet, herhalde bu ayeti ezberledik artık. Çünkü hemen hemen her sohbette muhterem Osman Ertopaş Efendi Üstadımızın sohbetinde de bu ayeti sık sık duyuyoruz. Ne demek? Ey müminler, Cenab-ı Hakk'a karşı nasıl takva sahibi olmak gerekiyorsa en mükemmel şekilde, gerektiği şekilde takva sahibi olun. Yani size zarar verecek şeylerden kendinizi koruyun, sizi Allah'ın rahmetine, lütfuna, keremine ulaştıracak vesilelere sımsıkı sarılın. Evet, bir taraftan sizi Hakk'a götürecek, Cenab-ı Hakk'ın lütfuna götürecek vesileler var. وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَ İşte o vesileleri arayın, bulun, onlara yapışın. Hani mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki doğruluk kökü cennette olan bir güzelliktir. Doğru söylemek. Yani o doğru söylemek hasletini kazandığınız zaman böyle bir cennetten gelen sanki bir ipe tutunmuşsunuzdur. O ipe tutununca da o sizi cennete götürür. Allah muhafaza yalancılık da kökü cehennemde olan bir iptir. Ona da bir kere tutundunuz mu farkında olmadan o ip sizi bir yere götürür. Misal olarak söyledim bunu. Birçok vesileler var. İnsanı Hakk'a götüren Allah korusun birçok sebepler var. Onlar da insanı Cenab-ı Hakk'ın kahrına, azabına götüren. İşte takva bunun farkında olmak buyuruluyor. Onun için de Müslümanlar olarak ancak can verin. Yani hayatın farkında olursanız size hangi şeyin Hakk'a taşıdığını, hangi şeyin size zarar verdiğini iyice anlar, kavrarsanız o zaman Müslüman olarak yaşarsınız ve Müslüman olarak da can verirsiniz. Bunun için de evet, sizi Hakk'a taşıyacak en büyük vesile de Allah Teala'nın size uzattığı vahiy ipidir. وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah'ın size uzattığı bütün tefsirlerde hablillah olarak Kur'an-ı Kerim tefsiridir. Yani Kur'an-ı Kerim yüce Allah'ın kendi zatına sizi ulaştıracak uzattığı bir iptir yani. Kur'an'a yapışan Hakk'ın uzattığı ipe yapışıyor. Vahye yapışıyor. Kur'an'dan uzak kalan insanın tutunacağı bir dal yok. Evet. O desin, bu desin fark etmez yani. Ne derse desin, tutunacağı her dal çürük daldır. İnsanı Hakk'a götürecek ip Allah Teala'nın ipidir. Onun için de sakın parçalamayın. Allah'ın sizin üzerinizde olan nimetini daima hatırlayın. Genel manada tabii Allah'ın nimetini hatırlamak var ama burada biraz daha o zaman yaşayan sahabilere ayrıca bunun bir zemini de hatırlatılmış oluyor. Zira siz birbirinize düşmandınız. Allah sizin kalplerinizi birleştirdi de Allah'ın nimetiyle birbirinize kardeş oldunuz. Yani İslam birbirine düşman olan kavimleri birbirine kardeş yaptı. İnsanlığın kardeşliği de hani bugün sulh deniyor, barış deniyor vesaire İslam'da. İslam olursa dünyada sulh olacak. İslam olmazsa her gün binlerce programı yapacaklar, ilanlar yapacaklar. İnsanlar televizyonların başında saatlerce bakan ne diyecek bu bedbahtlar diye bekleyecek. Sonra da işte 8-10 maddeyle insanları kandırmaya çalışacaklar. Yürümez bu işler. Allah'ın koyduğu nizama sarılmadan insanoğlu yeryüzünde sulhü sağlayamaz. İslam'ın kendisi sulh zaten. Onun için Cenab-ı Hak yani Allah'ın size uzatmış olduğu ipe sımsıkı sarılın ve o İslam ipine sımsıkı sarılın yani. Dolayısıyla da gerçekten birbiriyle böyle kan düşmanı olan, adeta can düşmanı olan o kabileler birbiriyle bitmeyen harpleri İslam geldi, İslam bitirdi. Cahiliye döneminde sadece 4 ay senede haram aylar diyorlardı. O aylarda zoraki bir sulh yapıyordu. Herkes olduğu yerde ateşkes yapıyordu yani. Geri kalan 8 ayda devamlı harp. Yok ficar harpleri, yok harpler, bu harpler hala devam ediyor. Bak dünyada harpler bitmiyor bir türlü. Harpleri bitirecek insanların Allah'ın ipine tutunması. Orada, sulh orada yani. Sulh, selamet orada. Onun için de Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri de kıymetli kardeşlerim, kalplerimizin arasındaki ülfettir. Yani meşhur bir duası Efendimizin Allahümme ellef beyne kulubina ve aslih zate beynina vehdina sübüles selam. Bakın. Evet. Vehdina sübüles selam. Allah'ım kalplerimizi birleştir ümmet olarak. Sonra işlerimizi güzel eyle, sulh eyle ve bizlere selam yollarını, sulh yollarını, güzel yolları göster. Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanlığın barışını sağlamış, birbirine düşman olan kabileleri İslam'ın güzelliği içinde ülfet ettirmiş, birbiriyle buluşturmuş, sonra da bize böyle bir dua etmiş. Bugün de yapacağımız en önemli dualardan ümmet olarak birisi bu. Allah Resulü'nün o kıyamete kadar bir adeta devam edecek dualarından biri. Allahümme ellif beyne kulubina ve asli zâte beynina vehdina sübüleselam ve neccina minezzulümâti ilennûr. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ya Rabbi. Ve cennibnel fevâhiş mâ zâhara minhâ ve mâ batan. Ya Rabbi o her türlü fuhşiyatın, kötülüğün açığından da gizlisinden de bizleri uzaklaştır. Ve barik lena fî esmâ'ina. Ya Rabbi kulaklarımızı güzel eyle. Fî efsârina ve tübârina. Devam ediyor dua. Dolayısıyla ülfet, hani özellikle aile hayatında da tabii çok önemlidir ülfet meselesi. Hani dualarda biraz farklı bir konuya girdim ama nikah dualarında Ya Rabbi bunların kalplerini Adem ile Havva annemizin kalpleri gibi birleştir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Ezvacı Tahirat'ın kalpleri gibi birleştir. Fatıma ile Ali Efendimizin kalbi gibi birleştir diye hep ülfet üzere dua edilir. Ülfet ailede başlarsa, sulh ailede olursa, sükunet ailede olursa o topluma da yansıyor böylece. Ama bütün bunların kaynağı ne? Yüce Rabbimizin bize uzattığı o kurtuluş ipi. Her şey Kur'an-ı Kerim'de ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hayatında, sözlerinde, fiillerinde insanlığa duyurulmuş değerli kardeşlerim. Onun için de Allah Teala buyuruyor, siz gerçekten böyle bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Allah sizi kurtardı ve siz onun lütfuyla birbirinize kardeş oldunuz. Değil mi? Şimdi bakın şöyle, şuradaki insanlar hepsi aynı anda Cenab-ı Hakk'a secde ediyor. Şu secdeler olmasa burada kaç insan birbirini tanır? Evet. Şu camide yan yana gelmesek. Ama burada belki her birimiz diğerini bir ismen tanımıyor olabiliriz ama şuradan çıktığımız zaman herhalde Allah her birimizin resmini birbirimizin gönlüne işlemiştir ya. Ben bunu Hüdayi Camii'nde gördüm diye. Değil mi? Ne kadar güzel bir şey secdelerde buluşmak, dualarda buluşmak. Allah farkında olmadan da o yan yana secde eden kullarını, kendisine aynı anda el açan kullarını birbirine sevdiriyor. Ve aslında da sevmek lazım yani. Camiye gelip de insanın camideki bir kardeşini buğz etmesi, onun hakkında yanlış düşünmesi zaten caminin ruhuna uygun değil. Onun için de hakikaten İslam insanları bir yöne çeviren, neye? Aynı merkeze çeviren ve hani Kabe'nin etrafındaki namaza baktığınız zaman bakıyorsun ki dünyadaki bütün o saflar Kabe'nin önünde bir nokta haline geliyor. Veya Kabe'nin etrafındaki ilk saf böyle daire daire daire daire daire daire bütün dünyayı kuşatıyor. Hani bazen hatta şöyle bir şey söyledim, biraz bir farklı konuya girdim ama bugün. Dedim ki pergelinizi alın bir gün, pergelinizi alın. Şöyle bir ucunu Kabe'nin üstüne koyun, bir ucunu da İstanbul'a koyun. Kabe'nin üstü sabit kalsın. Şöyle İstanbul'dan bir döner mi bakalım? Bizim safımızda kimler var? Evet, aynı anda tabii şöyle uzaydan baksanız, değil mi? Hüdayi'nin safında şurada biz bir namaz kılarken bizim safımızda böyle bir dolaşın Asya'dan, Afrika'dan nerelere kadar bir müminlerle manevi olarak aynı saftayız. İslam bizi böyle saflarda topluyor yani. Onun için Cenab-ı Hakk'ın bu sonsuz nimetine elhamdülillahi alel İslam diyoruz daima, değil mi? Ala nimetil İslami daimen elhamdülillah. Şu İslam nimetinden dolayı her gün 33 defa söylüyoruz onu, değil mi? Ala nimetil İslami daimen elhamdülillah diye arkadan sesleniliyor. Bizler de onu takiben 33 defa elhamdülillah diyoruz. İslam nimetinden dolayı elhamdülillah diyoruz. Şanı yüce olduğu için Allahu Ekber diyoruz, değil mi? Onu noksan sıfatlardan tenzih etmek için Sübhanallah diyoruz. Yani İslam'ın her tarafında, tesbihinde, secdesinde, rükûunda insan farkına varırsa kıymetli kardeşlerim, meleklerden daha yüce alemlerde yaşıyor. İnsanın iç dünyası böyle yedi afakı saran bir dünya. İçimiz çok büyük. Hele sadrımız açılırsa, bir Müslüman onun için sadrının açılması çok önemli. Sadrımız açılırsa arşı ferşi seyrediyor. Ama sadır daralırsa da evi dar geliyor insana, oturduğu koltuk bile dar geliyor. Onun için hani hadis-i şeriflerde sadır darlığından da Cenab-ı Hakk'a sığınılıyor. Sadır darlığından, evet, dıkış sadır. Bunun rahmetine elem neşrah leke sadrik. Resulullah Efendimiz de Cenab-ı Hak öyle bir sadır açıklığı verdi ki risaleti tebliğ vazifesinde hiçbir şey zor gelmedi. Bütün zorlukları aşacak, katlanacak büyük bir sabır. Öbür taraftan da işte o sadır açıldığı için de Cenab-ı Hak ona miracı da nasip etti. Ve Süleyman Çelebi'nin tabiriyle bir kemu keyf ona gösterdi cemal. Allah Teala keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde Habibi Edibine cemalini gösterdi. Sadrı açıldı önce, Sonra da cemalini gösterdim. Hani bunu niye ifade ettim? Değerli kardeşlerim, İslam nimetine şükretmemiz, Allah Teala'ya çok hamd etmemiz gerekiyor. Ya bu camiye devam etmeyen bir insan olsaydık yani, secde bilmeyen insan olsaydık, rükû bilmeyen bir insan olsaydık, tesbih, hamd bilmeyen insanlar olsaydık, ahirete nasıl gidecektik ya kıymetli kardeşlerim yani? Evet, şimdi de kusurlarımız çok belki ama değil mi? En azından kusurumuzla geldik ya Rabbi diyebilecek bir halimiz var yani. Onu itiraf ediyoruz. Bir de bir insan düşünün ki Allah Teala'nın bunca nimetine mazhar olmuş da hiç haberi yok yani. Nereden geldiğine, nereye gittiğine, kim yaratmış, ne olacak, böyle yaşayıp gidiyor ot gibi. Ot gibi diyoruz ama ot da Allah'ı tesbih ediyor aslında. Hani konular böyle giriverdi bugün birbirine. Hüdayi Hazretleri'nin meşhur menkıbesi vardır değil mi? Bilirsiniz. Üstad Hazretleri ile beraber Bursa'da kaldıyken, tabii Üstad Hazretleri'ni bulduğunda Hüdayi Hazretleri arkadaşlarıyla beraber böyle bir pikniğe gidiyorlar diyelim yani, bir sahraya gidiyorlar. Herkes böyle dağıldığında üstadlarına bir yerden o güzel demek bahar mevsimi miymiş. Herkes bahardan böyle güzel şeyler koparıp getirmişler. Güzel çiçekler filan. Hüdayi Hazretleri eli boş gelmiş. Üstad Hazretleri sormuş. Demiş ki evlat bak herkes bir çiçek kopardı getirdiysen. Vallahi efendim demiş hangi çiçeğe baksam hepsi zikrediyorlardı. Koparmak istemedim. Ha, şimdi bunu şunu düşündüm. Bazen ot gibi diyoruz ama ot da der ki ya ben senden daha uyanığım yani. Ve in min şeyin illa yusebbuhu bihamdi. Velakin la tefkahuna tesbihahum. Hiçbir şey yok ya Allah Teala'yı tesbih etmesin ama siz anlamazsınız yani. Hani bazen kendimiz dışındakileri benzetiyoruz ama hakikaten öyle şeyler var ki onlar bizden daha akıllılar. Bir hadis-i şerif var. Bugün sohbetimde var mı bilmiyorum, o bir yerde vardı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hadis-i şerif bu kıymetli kardeşlerim. Nice hayvan vardır ki diyor üzerine binenden Allah katında daha hayırlıdır. Evet. Nice hayvan vardır ki üzerine binenden Allah katında daha hayırlıdır. Niye? Allah onu insanlara hizmet için yaratmış, o vazifesini yapıyor. Ama Allah'ın bütün her şeyi kendisine teskil ettiği, hizmetine amade ettiği insan Rabbine karşı nankörlük yapıyor. Onun için de ayet-i kerimede buyuruluyor zaten yani hep. Evet. Sakın nankörlük yapmayın diye. Sonra da daha konumuza yeni geldik maalesef. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki geldik esas konumuza. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Evet. Anlamışsınızdır ayeti zaten. Sizin içinizden, şu ümmetin içinden, bu Müslümanların içinden insanları hayra davet eden bir öncü topluluk olsun. Öyle. Herkes dünyaya kaptıracak, herkes işinde yok. Bir topluluk da insanlar çıksın, cadde cadde, sokak sokak, kitap kitap, radyo radyo, televizyon televizyon, neyse, nerede ne varsa bütün imkanlarıyla insanları hayra davet edecek. يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ. Neyse, Allah Teala'nın hayır gördüğü şey, ne hayır o kadar çok ki. Yoldan bir eziyeti kaldırmaktan başlıyor yani. İnsanlara hayra davet, aman bak şu hayrı yapalım kardeşler diye. Misal olarak. Sonra bir de iyiliğe emretsin, kötülükten alıkoysun. Tabii burada emir şu iyiliği yapma manasına değil. Hayra davetin bir farklı boyutu. İyiliği inşa etmek yeryüzünde, daha doğrusu maruf dediğimiz güzelliği insanlığa anlatacak, işte onlar kurtuluşa ermişlerdir. Peki cümleyi biraz farklı tercüme edersek nedir? Kurtuluş nerede hocam? Ümmetin içinde hayra çağıran bir topluluk meydana getirmekte, iyiliğe emretmekte, kötülükten alıkoymakta. Evet, kurtuluş burada. Bunu yapmıyorsa, insan kendi içinde iyiliği kendine emretmiyorsa, kendini kötülükten alıkoyamıyorsa, ilk önce kendi içimizde. Kendimiz kendimize iyiliği emredeceğiz. Ey nefis şu iyiliği yap. Ey nefis şu kötülüğü sakın yapma, emrediyorum sana. Ona bir ara Altınoluk Dergisi'nde güzel bir kapak olmuştu. İktidar alanını İslamlaştırmak diye. Tabii onu herkes tanıdı, iktidar deyince bile Ankara'yı anlıyor sadece. Yani iktidar şurası, iktidar işte. Elimiz, iktidarımız ya. Bu ele gücü yetiyor mu arkadaşlar yani? Bu dilimize gücümüz yetiyor mu? Yetsin. Bir İslam büyüğünün çok güzel bir sözü var. Diyor ki gençler, bir gençlik toplantısında, siz İslam'ı kendi vücudunuzda iktidar haline getirin, Allah onu sizin toplumunuzda iktidar haline getirir. Sizin de kendi vücut mülkünüzde bir muktedir olun. Evet, elinize muktedir olun, gözünüze muktedir olun, dilinize muktedir olun, malınıza muktedir olun, evinize bir muktedir olun bakalım yani. Evdeki iktidarı sağlamadan masa başında dünya iktidarına talip olmak olmaz. Ama böyle bir ufkumuz da var mı? Var. E o zaman nereden başlayacak hocam bu? Önce kendimizden başlayacak yani. Elimize baktığımız zaman bu ele benim gücüm yeter yani. Benim iradem bu ele sahiptir. Bunu başka yerde kullandırmam. Benim iradem bu yüze sahiptir. Onu rastgele bırakamam. Bana bağlı, benim irademe bağlı. Değil mi? Benim iradem bu dile sahiptir. Benim iradem dilime geçer. Ne konuşacağımı ben karar veririm. İradem karar verir. Kalbim karar verir. Bunu yapabilirsek işte kendi iktidar alanımız dediğimiz budur bizim. Sonra evimiz. Ya bu evde Allah'ın nizamı geçer mi, geçmez mi? Evde terör estirmeyeceğiz haşa yani. Ama bunun bir usulü var, üslubu var. Sebeplerine sarılacağız. Evimiz Müslüman evi olsun. Ne bileyim, evimizin dekoru Müslüman dekoru olsun. Bazı evlere giriyoruz böyle, bakıyorum böyle. Çok farklı yani. Hani bir eve girdiğiniz zaman, çok zaman evin zaten kimliğini çıkarıyorsunuz yani. Kim evlere giriyorsunuz, bakıyorsunuz orada hilye asılmış, orada bir ayet-i kerime var. Ondan sonra ne bileyim, eşyalar ona göre tanzim edilmiş. Evin bir kenarında seccadesi var. Kitaplarına bakıyorsunuz, kitaplar belli. Onun için beller latife yapayım size cemaate. Benden bir eve girince tabii herkes biraz kendi mesleğiyle ilgili bakar. Ne bileyim işte halı tüccarı evin halılarına bakar. Marangoz kapıya, pencereye bakar. Değil mi? Benden de biraz okuyan yazan takımdan olduğumuz için gidince bir evin kitaplarına bakarım önce varsa kitaplık. Evin kitaplığı da evin kimliğini gösterir zaten. Bu evde ne okunduğunu bakarsınız işte. Hangi romanlar okunuyor, hangi yazarların peşinde bu ev, ondan sonra kaç tefsir var, kaç hadis var bakarsınız, o evde ne okunduğu, ne okunuyorsa evde de o yaşanıyordur zaten. Onun için evlerimiz önemli, kıymetli kardeşlerim. Hani iktidar alanı derken, evimizin içinden başlıyor iktidar, iyiliğe emretmek, kötülüğe alıkoymak. Lüzum bakıyorsunuz bazen, böyle evin içi adeta, tabirimi biraz hoş görün, yani put sergisi gibi yani. Evet, putperestlik kaldık ama acayip acayip farklı farklı heykeller, meykeller evin içerisinde, bahçede. Efendim güzel bir sanat değeri var. Yok kardeşim sanat değeri falan yok yani. Bizim öyle bir sanat anlayışımız yok. Bizim sanatımız yazılarda, desenlerde bak. Hüdayin Camii nasılsa bizim evimizde öyle olmalı yani. Burada ne varsa. Onun için bulunduğumuz mekanlar, iş yerimizde bazen bakarsınız. Aynı şeydir yani. Bir iş yerine de girersiniz, yine o iş yeri size nasıl bir iş yeri olduğunu söyler. Değil mi? Herkes de kendi dünyasına göre evini tanzim ediyor, iş yerini tanzim ediyor, ne bileyim kıyafetini tanzim ediyor. Kısacası dış dünyamız, iç dünyamızda çok yakın ilgisi var. Onun için de hani sözü hayli açtım ama iyiliği önce kendi içimizde emredeceğiz. Kötülükten önce kendi iç dünyamızı koruyacağız ki kurtuluşa erenlerden olalım. Bunun arkasından da hemen daha belki sohbetlerimize de sık sık geçti bu. Öyle bir gün gelecek ki yüzler beyaz olacak. Öyle bir gün gelecek ki yüzler simsiyah olacak buyuruluyor. Bu bakımdan kıymetli kardeşlerim ayet-i kerimede zaten siz insanlığın iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Yani ümmet insanlığa iyiliği emredecekken ümmet kendi için de iyiliği emredemez hale geldi. Hani bazen sokağa çıksanız da bir insana ya kardeşim şu iş günah deseniz nefret suç işliyorsunuz Allah korusun yani. Allah korusun derken yani böyle bir belaya düşmekten. Yani insanlara günahı günah demek suç haline geldi. Ama kötülüğü yaymak serbest. Elbette ki günahın günah olduğu söylenecek yani. Nerede söylenecek hocam? Her yerde söylenecek. Evimizde bu günahtır diyeceğiz, bu sevaptır diyeceğiz. Okullarımızda öğretmenlerimiz, muallimlerimiz, çocuklarımıza evladım bak bu Allah'ın sevmediği şeydir diyecek. Bu Allah'ın sevdiği şeydir, bunu yap diyecek yani. Evet, sadece tamam matematiği de öğrensin, kimyayı da öğrensin, fiziği de öğrensin ama her şeyden önce doğruyu öğrensin, fazileti öğrensin evlatlarımız. Marifin derdi bu olmalı yani. Marifin derdi bu olmalı. Nerede eğiteceğiz bunu hocam? Kurumlarda olacak yani, iş yerlerimizde. Nedir iyilik nedir, kötülük nedir? Bütün bunları toplum olarak öğretmek durumundayız, ümmet olarak. Bunları yapamadığımız için de ne yazık ki kötüler ümmete musallat olmaya başladı. Ümmet kendi içinde iyiliğin farkında olmadığı, iyiliği iktidarlaştıramadığı, iyiliği diyorum bakın, şu adam bu adam demiyorum yani. İyiliği iktidarlaştıramadığı için, kötülüğü ortadan kaldıramadığı için ümmet sonunda dünyanın kötülerinin elinde kalıyor. Onun için bu ümmete düşen vazife, önce ferden ferda, sonra aile hayatı, sonra şehirler, sonra milletler ümmet olarak iyilikleri yeryüzünde inşa etmek. Çünkü İslam bunun için gelmiş. İslam bunun için gelmiş. Onun için Resulullah Efendimiz hayli bu noktada uyarıları var kıymetli kardeşlerim. Buyuruyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizler yardım görecek, ganimetler elde edecek, birçok memleketleri fethedeceksiniz. Ancak sizden kim bu vakte erişirse Allah'tan korksun, iyiliğe emredip kötülükten nehyetsin. Elinize ganimetler geçecek, ülkeleri fethedeceksiniz ama fethettikleriyle de oralarda kötülük yapma hakkınız yok. Olur ya, o dünyalığın verdiği güçle kötülükler yayılabilir, onları siz önleyeceksiniz. Müminler, bu tabii ayrı bir söz, daima hayırlara anahtar, şerlere de kilit olmalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hayra anahtar, şerre de kilit olanları müjdelemiş ve ne mutlu onlara buyurmuştur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kadar güzel ifade ediyor ki bunu tabii bu konu çok uzun bir konudur. Şöyle buyuruyor, diyor ki bir topluluk bir gemiye bindiler. Bir kısmı geminin altına yerleşti, bir kısmı da geminin üstüne yerleşti. Geminin altındakilere su ihtiyacı oldu. Dediler ki nasıl olsa biz denize çok yakınız. Şuradan bir delik açsak da gemiye biraz su alsak. Yukarıdakiler, aşağıdakiler ne hali varsa görsün diyebilirler mi? Niye? Aşağıya gelen su yukarıdaki de batıracaktır. İşte diyor, iyiliği görüp de teşvik etmeyen, kötülüğü görüp de ona engel olmayanların hali budur işte. Bize bir şey olmaz hocam. Onlar istedikleri gibi yaşasınlar. Bana zararı yok. Evet, mahallede yangın çıktıysa merak etmeyin siz evinize kadar gelir söndürmezseniz. Orman yangını oluyor, şehre bulaşıyor ondan sonra. Burası orman deyip kalmıyor yani. Bir rüzgar alıyor onu, şehre götürüyor. Diyorlar ki işte boşaltın evleri. Onun için bir toplumda gerçekten Allah muhafaza eğer kötülükler yayılırsa bazı günahlar vardır ki zararı umuma şamil olur. O günahın sebep olacağı fitne ve karışıklık, getireceği sıkıntı ve bela yalnızca o günahı işleyenlere ve zalimleri yere sermekle kalmaz. Zalimlerle birlikte o işe bulaşmamış, o günahı işlememiş masumlara da isabet eder. Günahkarların yanında zahiren suçsuz görünenler de musibete uğrar. Onun için nerede Allah'ın sevmediği bir şey varsa onu el birliğiyle oradan kaldırmak lazım. Evet. İsrailoğulları arasında zulüm yaygınlaştığı dönemlerde geçmişte İsrailoğullarında hakkı söyleyen varmış ama bugün ne yazık ki İsrailoğulları zulmün merkezinde. İsrailoğulları arasında zulüm yaygınlaştığı dönemlerde bir kimse diğerini günah işlerken görünce evvela onu bu yaptığından nehyederdi. Fakat ertesi gün o adamı aynı vaziyette gördüğü halde onunla da oturup kalkabilmek, yiyip içebilmek için kendini kötülükten sakındırmaz, ikazda da bulunmazdı. Baştan diyor ki yapma ama ertesi gün onunla bir menfaati var. Bu defa o menfaatini halel getirmesin diye onunla oturup kalkmaya başlıyor. Cenab-ı Hakk'ın da celal tecellisi, kahır tecellisi onlara göre inmiş oluyor. Onun için hadis-i şerifte yine buyuruyor ki Allah Teala bir kavme azap gönderdiği vakit o azap orada bulunanların hepsine erişir. Sonra da herkes amellerine göre yeniden dirilir. Yani yangın çıktı mı masumu da yakar, masum olmayanı da. Aynı şekilde güzellik olursa, bir rahmet yağarsa, evet rahmet yağdığı zaman rahmetten de iyi de istifade eder güzellikten, başkası da. Onun için Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri, kıymetli kardeşlerim, yaptığımız işlerin farkında olmayı, uyanık olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Sohbetlerimizde genel olarak çok az zaman kalmış. Bir de geçen hafta da bunu nakledememiştim. Her hafta Altun Silsile'nin büyüklerinden bir zattan kısa mesajlar veriyorum. Bugün de Altun Silsile'nin 23. halkası ve İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mürşidi Muhammed Baki Billah'tan şöyle bir iki hatırlatma yapacağım inşallah. Bu zat da baktım hayatına kıymetli kardeşlerim 40 yaşında vefat etmiş. Fakat düşünün ki 40 yaşında vefat eden bir Allah dostu kendi İmam-ı Rabbani gibi çağları dokuyan bir mürşit yetiştirmiş. Demek ki Allah Teala kul samimi olursa ona ne kadar büyük lütuflarda bulunuyor. Muhammed Baki Billah da buyuruyor ki bu yolun büyükleri son derece gayretli ve naziktirler. Evet, tasavvuf edeptir, nezakettir. Onların yolu hiç eksiksiz Resulullah Efendimizin yoludur. Yani seyri sülük dediğimiz manevi terbiye yollarının büyükleri en başta hem gayretlidirler hem de naziktirler. Yine buyuruyorlar ki özünü Kur'an-ı Kerim'in emirleri ve sünnet-i seniyenin düsturları oluşturmayan bir tasavvufi hayat adı ne olursa olsun kişiyi vuslata erdirmez. Allah'a vuslat ancak Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uymak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tabi olmakla mümkündür. Şurada da çok güzel bir daha bizim günümüze hitap eden bir mesajı var. Daima abdestli olup helal yemek çok mühimdir. Alışkanlık haline getirmeli abdesti. Gıybet, söz taşımak, mümini hor görmek, Müslümana düşman olmak, kin tutmak, eli altında olanlara kızmak ve sert davranmak gibi bütün günahlardan sakınmak lazımdır. Ne kadar güzel bir tabir. Bak, gıybet, söz taşımak, mümini hor görmek, Müslümana düşman olmak, kin tutmak, eli altında olanlara yani yanındakilere, işçisine, çalışanına kızmak, sert davranmak gibi bütün günahlardan sakınmak lazımdır. Bizim yolumuzun esası budur. Bunlar olmadan yapılan iş rızayı ilahiye uygun olmaz.